Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 6. bölümündeyiz. Vay başına Siyon'daki kaygısızların diye başlıyor Amos 6. bölüm. Samiria dağında kendilerini güvende sananlar, İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanlarının, Kalne kentine gidin de görün, orada büyük Hama'ya geçin. Filistinlerin Gat kentine inin. Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş? Ey sizler, kötü günü uzak sanan, zorbalık tahtını yaklaştıranlar. Ey sizler, fil dişi süslü yataklara uzananlar, sedirlere serilenler, seçme kuzular, besili buzağlar yiyenler, çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar, tas tas şarap içenler, yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler. Bu yüzden şimdi bunlar sürgüne gideceklerin başını çekecekler. Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü, egemen Rab başı üzerine ant içti. Her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor, Yakub'un gururundan iğreniyor, saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim. Eğer bir evden 10 kişi kalmışsa, onlar da ölecek. Ölümün akrabası yıkmak için cesedi evden almaya gelince, evdekine yanında kimse var mı diye soracak. O da hayır yanıtını alınca sus diyecek. Rabbin adı anılmamalı. Çünkü Rab buyuruyor, büyük ev toza, küçük ev küle dönecek. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, doğruluk meyvesini pelin otuna çevirdiniz. Sizler Lodevar kentini aldık diye sevinenler, Karneyim'i kendi bilgeliğimizle ele geçirmedik mi diyenlersiniz. İşte bu yüzden ey İsrail halkı, üzerinize bir ulus göndereceğim diyor her şeyi egemen Tanrı Rab. Levo Hamat'tan Arav Vadisi'ne kadar ezecekler sizi. Böyle diyor Amos kitabının 6. bölümü. Bu bölümün başlığı için şöyle diyebiliriz. İsrail'e şimdi kötülükten ayrılması söylenmektedir. Amos peygamber bu bölüme bir vay ile başlar. Vaylarla dolu bir peygamber değildir Amos peygamber ama vayları başka peygamberlerde ve vahiy kitabında da bulacaksınız. Vay sözü aynı zamanda dur, bak, dinle, düşün çünkü bu önemli bir şeydir anlamına geliyor. Vay sözcüğü bundan sonra gelecek olan şeylere özel olarak dikkat etmemizi bildirmesi gereken bir sözcüktür. Yazıklar olsun Siyon'daki kaygısızlara, Samiria dağında kendilerini güvende sananlara, İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanlarına diyor birinci ayette. Siyon tabii ki güneydeki Yahuda krallığındaydı. Bu yüzden burada ulusun her iki kısmına da hem Yahuda'ya ve hem de İsrail'e hitap etmektedir. Siyon dinin merkeziydi. Tanrı'nın tapınağı oradaydı. Ve Samiria de güçlü bir krallığın başkentiydi. Yazıklar olsun Siyon'daki kaygısızlara. Zenginlik döneminde lüksün kucağında yaşıyorlardı. Batı dünyası değerli dinleyicilerimiz, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri aynı şeyi yapmaktadır. Gelişmiş Batı dünyası ve bazı petrol ülkelerinin ağaları, birçok ülkedeki zenginler gerçekten de zenginlik lüksünün kucağında yaşamaktadırlar. Samiria dağında kendilerini güvende sananlara, Samiria atom bombalarını tuttukları yer gibiydi. Kuzeydeki krallığın başkentiydi. Ahav'la İzabel burada yaşamışlardı ve burada fil dişinden yapılmış güzel saraylar inşa edilmişti. Samiria'nın dağları öylesine mükemmel bir doğal kale oluşturuyordu ki, kent düşmeden önce 3 yıl boyunca Asur kuşatmasına dayanmıştı. Samiria öylesine önemli bir kentti ki, Asurlular onu yok ettikten sonra Herodes daha sonra onu yeniden inşa ettirmişti. Herodes binalar yaptırmayı çok seviyordu. Filistin'in her tarafına binalar yaptırmıştır. Sezarya'yı ilk olarak o yaptırmıştır ama yeri çok iyi olduğu için Samirya'yı yeniden yaptırmıştır. İsrail değerli dostum bütün lüksü ve harika kaleleriyle kendini güvende ve iyi korunuyor hissediyordu. İsrail halkının başvurduğu önder ulusun tanınmış insanlarına diyor Amos peygamber. Ulusun tanınmış insanları büyük bir olasılıkla İsrail'in yüksek konumlarda ve yetki sahibi olan prenslerinden, yöneticilerinden söz ediyordu. İsrail halkı adalet ve yardım alabilmek için ulusun bu Tanrı'dan uzak ve ilgisiz önderlerine başvuruyorlardı. Ama prensler sadece kendi rahatları ve kendi isteklerine düşkünlükleriyle ilgileniyorlardı. İsrail, zamanın diğer ulusları tarafından önder ulus olarak görülüyordu. Yani bugünkü Birleşmiş Milletler'in bir üyesi gibiydi ve büyük bir etki sahibiydi. Kalne kentine gidin de görün, oradan Büyük Hama'ya geçin, Filistinlilerin Gat kentine inin, sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş diyor. Kalne kentine gidin, görün. Kalne, Fırat Nehri ile Zab Nehri'nin yukarı kısmının kesiştiği yerdi. Nineve kenti buradaydı. Kalne buradaydı ve bu bölge büyük bir merkez oluşturuyordu. Oradan Büyük Hama'ya geçin diyor. Hama, Suriye'nin başlıca kentiydi. Şimdi güneye gidiyoruz. Filistinlilerin Gat kentine inin. Gat Filistin'dedir ve Filistinlilerin önde gelen kentidir. Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler? Toprakları sizinkinden daha mı geniş? Yani gidip bu diğer uluslara bakın. Neden kendinizin bu uluslardan daha üstün olduğunuzu düşünüyorsunuz? Siz onlardan üstün değilsiniz. Siz de onların işlediği günahların aynılarını işliyorsunuz. Ve sizin sorumluluğunuz onlarınkinden daha büyük. Onlar Tanrı'dan hiçbir vahye sahip değiller. Ama sizin Tanrı'dan aldığınız bir vahiy var. Ama buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Onların yaptığı günahları yapıyorsunuz. Onlardan daha üstün değilsiniz. Tersine, siz ışık alan, vahiy alan bir ulusunuz ve bu yüzden sizin sorumluluğunuz onlardan daha büyüktür. Amos şimdi İsrail'in üç ulusal günahının neler olduğunu söyleyecek. Bunlar kuzeydeki krallığı çökerten üç günahtır. Bu günahlar güneydeki krallığı da çökertmişlerdir. Babil'i çökertmişlerdir. Mısır'ı çökertmiştir. Grek imparatorluğunu mahvetmiştir, çökertmiştir. Ve Roma'yı çökertmiştir. Birçok büyük ulusu çökertmişlerdir bu üç günah. Fransa ve İngiltere'nin günümüzde ikinci sınıf uluslar haline gelmesinin nedeni bunlardır. Bir zamanlar güneş hiçbir zaman Britanya İmparatorluğu'nun üzerine batmaz denirdi. Ama günümüzde Britanya İmparatorluğu'nun kendisi batıyor gözükmekte. Bu üç günah ulusal günahlardır ve Tanrı'nın kendilerinden ötürü ulusları yargılayacağı günahlardır. Ey sizler, kötü günü uzak sanan, zorbalık tahtını yaklaştıranlar diyor Amos peygamber. İsrail, evet, bir yargı günü geliyor ama yakın değil. Onun hakkında endişelenmemize gerek yok demektedir. Yeşaya peygamber kendisine güneydeki krallığın üzerine yargının gelmekte olduğunu ve sürgüne gideceklerini söylediğinde Hizkiya Yeşaya'ya böyle demişti. Hizkiya, benim yaşadığım zamanda mı gerçekleşecek diye sormuştu. Yeşaya peygamber de hayır, senin yaşadığın zamanda gerçekleşmeyecek demişti. Büyük bir kral olan Hizkiya bile o zaman zararı yok demişti. Benim zamanımda olmasın da ne zaman olursa olsun bir tutuma girmişti. Günümüz nesli torunlarımıza borç ve büyük bir sıkıntı içinde olan bir dünya bırakıyor. Bozulan, yozlaşan, her tarafı terör saran bir dünya bırakıyoruz. Hava kirliliği baş alıp gidiyor. Dünyamız gittikçe kirleniyor. Böyle bir dünya bırakıyoruz. Bugün dünyanın geleceğini düşündüğümüzde kaygılanmamak değerli dostum elde değildir. Her şeyin yiyeceklerin bile gittikçe bozulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kötü günler gelmektedir. Daha da kötü günler gelecektir. Bir ulusu yok eden üç günah hangileridir? Birinci günahın ne olduğu 4. ayette söylenmektedir. Ey sizler fil dişi, süslü yataklara uzananlar, sedirlere serilenler, seçme kuzular, besili buzağları yiyenler. Demek ki burada bildirilen ilk günah evlilik dışı seks ve oburluktur. Bunlar bedensel günahlardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk evliliği kuran Tanrı'dır. Tanrı Adem'i yaratırken onun yalnız olmasının iyi olmadığını gördü. Adem'e yardımcı eş bir kadın yarattı. Evliliği Tanrı kurdu. Bu yüzden evlilik kutsal bir kurumdur diyeceğim. Ve Tanrı'nın sözü çok açık ve net bir şekilde hiçbir ortamda evlilik yatağını kirletmeyin diyor. Evlilik yatağı, evlilik bağları temiz olsun. Evlilikte kişi kendisini güvenlikte hissedebilmeli. Evlilikte değerli dostum itaat ve sadakat olmalı. Hiçbir ortamda evliliği zina ile kirletmemek gerekir. Fil dişi süslü yataklara uzananlar diyor Amos peygamber. Ahav ve İzabel Samirya'da fil dişinden bir saray yaptırmışlardı. Şimdi kazısı tamamlanmıştır ve işçiler o harika sarayın yıkıntıları içinden birçok güzel ve narin kap bulmuşlardır. Bu saray zamanın üst sınıfının yaşamını temsil ediyordu. Fil dişi süslü yataklara uzananlar, hepsinin kocaman yatakları vardı. Rahat bir yaşam sürüyorlardı. Sedirlere serilenler sözü seks olan büyük meraklarını ima ediyor. Vakitlerinin çoğu seksle geçiyordu ve günümüz içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Birisi kadın hakları hareketine kadının yeri mutfak ve yatak odasıdır diyerek yanıt vermeye çalışmıştı. Ben de size böyle bir şey söylemenin çok korkunç bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Bu söze kesinlikle katılmıyorum ama dünyanın günümüzdeki düşüncelerini yansıtıyor. Basında büyük kentlerdeki sosyal hayat hakkında birçok şey yer almaktadır. Bir araya geldiklerinde çokça içki içtiklerini ve konuşmalarının ana konusu kimin sevgilisiyle, eşiyle çıktığı olduğunu öğreniyoruz. Bu tür etkinlikler belirli bir politik parti üyelerine has değildir. Bu tür şeylere istisna oluşturan birçok şeyler olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun ama korkarım ki dünyanın her yerinde toplumların karşı karşıya olduğu sorunlardan çok seksle ilgileniliyor. Dünyada yasa yapanlar televizyona çıktıklarında çok ciddi gözüküyorlar. Ama burada hepsinden söz etmiyorum. Elbette ki istisnalar vardır. İyi olan durumlar vardır. Sosyal hayatları çok yoz gözükmekte. Evet, hiçbir ulus günaha bu denli düşüp de ayakta kalabilmiş değildir. Roma İmparatorluğu büyük bir olasılıkla bütün uluslar içinde en büyük olanıydı. O zaman neden çöktü? Roma'yı çökerten değerli dostum dışarıdan gelen bir düşman değildi. İçeriden çöktü. Birçok tarihçi Gibbon gibi Roma'nın çöküşünün önemli nedenlerinden birinin aile kurumunun yok olması olduğunu söylemiştir. Ahlaksızlık geldiğinde ulus çökmeye başladı. Evet, Tanrı'nın sözü az önce de belirttiğim gibi aile kuramına çok çok önem vermektedir. Ailede sadakat çok önemlidir. Aile bağları sağlam olmalıdır. Bu tarihçinin söylediğine ben de katılıyorum. Roma'nın çöküşünün nedenlerinden birinin aile kurumunun yok olması olduğunu söylemiştir. Ve ben de diyorum günümüzde eğer bir toplumda, bir ülkede aile bağları, aile kurumu çökerse o toplumda çökmeye mahkumdur. İkinci ulusal günah Amos 6. bölüm 5. ayette bildirilmiştir. Şöyle diyor, çeng eşliğinde türkü söyleyenler Davut gibi beste yapanlar. O zamanlarda epey yeni müzik türleri vardı. Siz caz, rock, hard rock'un yeni şeyler olduğunu düşünebilirsiniz ama o zamanlarda İsrail'de de aynı şeyler yaşanıyordu. müziğin karakteri bir ulusu mahvedebilir. Ve bana sorarsanız ben dünyanın özellikle gelişmiş birçok ülkesinde o noktaya varıldığını düşünüyorum. Belki birçokları geri kafalı olduğumu düşünebilir. Bunu biliyorum ama söylediklerimden utanmıyorum. Birisi sen modern, çağdaş müzik hakkında hiçbir şey bilmiyorsun diyebilir. Çağdaş ya da modern müzik hakkında fazla şey bilmediğim doğru olabilir. Neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı biliyorum. Müziğin içeriği, değerli dostum, müziğin içeriği ve kalitesi bana göre çok çok önemlidir. Türk sanat müziği gibi. Günümüzdeki müziklerin büyük bir çoğunluğundan hoşlanmıyorum. Ve bu müzikleri dinleyemiyorum. Daha doğrusu bana bir şey ifade etmiyor. Ne yapayım? Kulaklarımı tırmalıyor. Kaliteli halk müziği, özellikle de sanat müziği benim zevkle haz duyarak dinlediğim müziktir. Çeng eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar. Ama müzik artık Davut'un zamanında kullanıldığı gibi kullanılmıyordu. Davut peygamber, Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapan bir dahiydi. İsrail'de Amos'un zamanında da dahiler vardı ama Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapmıyorlardı. Bunun yerine müzikleri insanları Tanrı'dan ve Tanrı'ya tapınmaktan uzaklaştıran müziklerdi. Şimdi üçüncü ulusal günaha geldik. Amos 6 ayet 6'da şöyle diyor. Tas tas şarap içenler, yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler. Tas tas şarap içenler. Şarabı kadeh kadeh değil de tas tas içiyorlardı. Gerçek alkoliklerdi. Yağların en güzelini sürünenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler. O zamanlarda koltuk altına sürmek için, doğru türdeki yağ almak için çok dikkat edilirdi. Bundan söz etmek beni rahatsız etmiyor. Çünkü bundan televizyonlarda her zaman bahsediyorlar. İsrail'de doğru deodoranı kullanmak epey önemli bir şeydi ama ulusu yok etmekte olan ayyaşlıktı. Ayyaşlık, değerli dostum, günümüzde de bütün bu diğer günahlarla birlikte bizim ulusumuzda birçoklarını mahveden günahtır ve bu yanımıza kar kalmayacaktır. Ülkemizde çok sayıda alkolik ve hayatları alkoldan etkilenen birçok insan bulunmaktadır. Ölümle sonuçlanan araba kazalarının büyük bir çoğunluğu, büyük bir kısmı alkollü araba kullanmaktan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde araba kazalarında ölen insanların sayısı savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazladır. Ama kimse bu konuda yeterince protestoda bulunmamaktadır. Ama bulunsan bile bir yararı yok. İnsanların yürekleri, kafaları değişmelidir. Bu illetten, bu lanetten kurtulmaları gerekir. Yani içki, alkol lanetinden. İçki fabrikalarından biri birkaç yıl önce gençlerin içki içmesinden endişe duyduklarını bildiren bir reklam yayınlamıştı. Reklamda ilk gençlik çağındaki kişiler özellikle de bir grupta olduklarında sık sık kendi başlarına olsalar yapamayacakları şeyleri yapmaya ayartılırlar. Örneğin bunu yapmamaları gerektiğini bildikleri halde bir içki içmek gibi. Bu sorunla ilgilendiğinize eminiz diyorlardı. İçki üreticilerinin size ve bana bizlerin sorunları onlar ilgilendiği için ilgilendiğimizi söylemelerini düşünebiliyor musunuz? Öyleyse neden içki üretmeyi durdurmuyorlar? Reklam şöyle devam ediyordu. Çocuklarınız bu yaşa gelene kadar onlara içki hakkındaki düşüncelerinizin sağlıklı ve olgun olduğunu gösterdiyseniz fazla endişe etmenize gerek yoktur. Dostum, içki içmek hakkındaki sağlıklı ve olgun düşünceler nelerdir? İçki içmek, içki içmektir, öyle değil mi? Bu reklamı içkiyi yasaklamak için koymadıkları kesindi. Sizinle kimseyi ilgilendirmez adlı bir şiiri paylaşmak istiyorum. Evet, şiirin başlığı kimseyi ilgilendirmez. Benim ne çektiğim kimseyi ilgilendirmez. Komşularımın ne düşündüğü beni ilgilendirmez. Ya da kaç yasayı çiğnemeyi seçtikleri. Ben dünyaya kadehimi kaldırdığımı bildiririm. Bir adamın özgürlüğünün kısıtlanamayacağı nokta burasıdır. Benim içki içme hakkıma karışılmamalıdır. Böylece yasa ve insanlara karşın içti, sonra külüstürüne binip gaza bastı ve yola çıktı. Otoyolda bir o yana bir bu yana gitti. Virajları son hızla aldı. Gözleri bulanıktı ve yüzünde ayyaş bir sırıtış vardı. Çok geçmeden bir arabayı sollamaya çalıştı. Sonra bir vuruş sesi, bir bağırış ve cam kırılması. Diğer araba ters dönmüştü. En yakın kasabadan en az 4 kilometre uzaktaydılar. Adama bir şey olmamıştı ama karısı sıkışmıştı. Ve adamın o Ayaş'ın yardımına ihtiyacı vardı. Ayaş oturmuş sarhoş sarhoş bakıyordu. Bağırışı duymuş ve alevleri görmüştü. Ama kadını arabadan çıkartarak bir hayatı kurtarabilecek durumda değildi. Araba yandı ve bir anne öldü. Kocası ve bebeği arkasından gözyaşı döktüler. Ve sarhoş öylece oturdu ve hala bazıları onların ne içtiğinin kimseyi ilgilendirmediğini düşünmekte. Değerli dostum, bedenin günahları, evlilik dışı seks ve oburluk, putperest, müzik ve sarhoşluk büyük ulusları çökerten 3 büyük günahtırlar. İnsanlarımızın buna bir istisna oluşturacağı düşünülemez. İnsanlarımızda olup bitenleri görmek herkesin yüreğini paramparça edecek boyuttadır. Buna karşın şimdi uygar olduğumuzu, şimdi yeni bir ahlak anlayışımızın olduğunu, şimdi büyüdüğümüzü ve eski tutuculuk ya da eski muhafazakar düşüncelerden kurtulduğumuzu söyleyerek olup bitenleri mazur göstermeye çalışırız. Bu arada atalarımızın ahlak değerleri, atalarımızın dayanışmaları, atalarımızın birliktelikleri daha ileri düzeyde olduklarını söylemek istiyorum. Evet, atalarımızın ahlak düzeyleri, birliktelikleri, dayanışmaları çok daha yüksek düzeydeydi. Şimdi sofistike ve yontulmuş olan bizler bu harika ulusu sürdürecek miyiz yoksa onu yozlaşmaya doğru giden dünyanın içinde mi bırakacağız? Amos'un bu mesajı kendi zamanında yerine gelmişti. Kuzeydeki krallık yok edildi ve sürgüne gönderildi. Krallığı yıkan günahlar bunlardı. 4. ayette oburluk ve evlilik dışı seks, 5. ayette putperest müzik ve 6. ayette sarhoşluk. Hep aynı söz, aynı ezgidir değil mi? Şarap, kadın ve müzik. Birçok insan hayatın bundan ibaret olduğunu düşünür. Aslında hayat değil. Ölüm bundan ibarettir. Bu, yiyen için eğlenin, nasılsa yarın öleceğiz diyen kafa yapısıdır. Ya da fırsatın varken her şeyi yap diyen kafa yapısıdır. Yani benliği tatmin et. Ama bir ulus bu yola girerse, yolun sonunda altın dolu bir çömlek değil, çıkmaz bir sokak olduğunu görecektir. Bu kafa yapısı bireyleri ve ulusları ölüme götüren yoldur dostum. Bunların hepsi insan yüreği hakkında çok ilginç bir şeyi ortaya koymakta. İnsan yüreğine bütün dünyayı koyabilirsiniz ve yine de tatmin olmaz. Sizce bu hayret verici bir şey değil midir? İnsan yüreğindeki boşluğu sadece Tanrı doldurabilir.